Ayrım 25, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 239, 13. kısım. General Yevgeni Karpo, Prospekt Mira blokunun 3. katına doğru son basamakları çıkıp zili çaldı. Birkaç saniye sonra kapı açıldı. Philby'nin karısıydı açan. Karpov içeriden çaylarını içmekte olan çocukların seslerini duyuyordu. Akşam 6'da gelmeyi seçmişti. Çocuklar okuldan dönmüş olur diye düşünüyordu. Merhaba Erita. Kadın başını meydan okur gibi hafifçe yana eğdi. Çok sadık bir kadındı. Belki de Karpov'un kocasına pek bayılmadığını biliyordu. Yoldaş general, Philby evde mi? Hayır değil. Karpov şaşırmış gibi yaptı. Ah onu yakalarım diye umuyordum. Ne zaman döner biliyor musun? Hayır, döndüğü zaman dönecek. Onunla nerede temas edebilirim acaba? Bir fikrin var mı?
Yok.
Karpov kaşlarını çattı. Philby bir şey söylemişti okur Yuchkov yemeğinde. Krizden bu yana araba kullanamıyorum demişti. Ama Karpov bodrum garajına bakmıştı. Yukarıya çıkmadan Philby'lerin Volga arabası ortada yoktu. Bugünlerde şoförlüğünü sen yapıyorsun sanıyordum Erita. Kadının yüzünde yarım bir gülüş belirdi. Bu yüz kocası tarafından terk edilmiş bir kadının yüzü değildi. Daha çok kocası terfi etmiş bir kadının yüzüydü.
Artık öyle değil, bir şoförü var.
Ya buna memnun oldum. Onu bulamadığıma üzüldüm. Döndüğünde görüşmeye çalışırım. Merdivenlerden inerken derin düşünceler içindeydi. Emekli albaylara özel şoför verilmesi adetten değildi. Ukrayna otelindeki dairesine döndüğünde KGB otogarajına telefon açtı, baş görevliyle görüşmekte direndi. Kendini tanıttığında tabii ona saygılı davranıldı, o da neşeli bir sesle konuştu. Durup dururken etrafa karanfil buketleri dağıtanlardan değilim ama iyi bir iş yapıldığında da dağıtmaya taraftarım dedi.
Sağ olun yoldaş general.
Dostum yoldaş albay Philby'nin şoförlüğünü yapan o arkadaş. Philby onu çok övdü. Çok iyi bir şoför diyor. Benim adamım hasta falan olursa onu kendime çağıracağım.
Tekrar teşekkürler yoldaş general. Şoför Gregorye ve ben kendim söylerim.
Karpov telefonu kapattı. Şoför Gregoryev, adını hiç duymadım diye düşündü. Adamla gizlice biraz konuşmak işe yarayabilirdi. Ertesi sabah yani 8 Nisan'da akademik Komarov nehir boyundan yukarı Glasgow'a doğru ağır ağır ilerlemekteydi. Greenock'ta kısa süre durdu, kılavuzu ve iki gümrük görevlisini aldı. Kaptanın kamerasında her zaman içkiler içildi, geminin Leningrad'dan yola çıktığı, Weir'den Catchcart Limited'e ait ağır pompa yedek parçalarını da kargo olarak aldığı saptandı. Gümrük görevlileri tayfa listesini kontrol ettiler ama isimleri ezberlemediler. Güverte tayfası Konstantin Semyonov'un da o listede olduğu daha sonra anlaşılacaktı. Normal uygulamaya göre Sovyet illegalleri gemiyle ülkeye girerken tayfa listesinde adları bulunmazdı. Onlar geminin orasına burasına ustaca saklanmış, ufacık bölmelere, dolaplara, aralıklara çömelmiş saklanmış olurlardı. Öyle de iyi saklanırlardı ki en dikkatli araba ekipleri bile asla bulamazdı onları. Sonra adam operasyonun gecikmesi ya da başka rastlantılar nedeniyle aynı gemiyle dönemezse tayfa listesinde tutarsızlık çıkmazdı ortaya. Ama bu seferki acele bir operasyondu. Bu kez vakit kalmamıştı gemide yapısal değişiklikleri gerçekleştirmeye. Ek tayfa Moskova'dan geliyordu. Gemi Leningrad'dan kalkmadan birkaç saat önce binmişti. Kaptanla gemi siyasal subayının onu tayfa listesine eklemekten başka çaresi yoktu. Gemi adamı karnesi düzenliydi. Geri de dönecekti aynı gemiyi de öyle diyordu. Adam kendine bir kamera almış yani orayı zapt etmiş. Yol boyu oradan hiç çıkmamıştı hemen hemen. Odanın asıl sahibi olan iki güverte tayfası uyku tulumunda oturma odasında uyumaktan bıkıp usandılar. İskoç kılavuz gemiye binmeden o tulumlar ortadan kaldırıldı. Kurye 2 kamerasında geceyi beklerken belli nedenlerle pek gergindi. O sıra Moskova'da vakit öğlen olmuştu çoktan. Karpov KGB garajına tekrar telefon açtı. Nöbette yeni bir baş görevli vardı. Bunu biliyordu zaten Karpov. Şoförüm grip olacak gibi dedi. Bugün akşama edecek ama yarın ona izin veriyorum. Yerine birini yollarım yoldaş general. Şoför Grigoryev'i tercih ederim. Boş mu? Hakkında iyi şeyler duydum. Kağıt ışırtıları duyuldu. Memur dosyalara bakıyordu. Evet boş. Bir işi vardı ama şimdi buraya dönmüş durumda. Güzel. Yarın sabah 8'de benim Moskova'daki evime gelsin. Anahtarlar bende. Çayka'da Bodrum'daki garajda olacak. Telefonu kapatırken iş giderek garipleşiyor diye düşündü. Gregoryev bir süre Filby'ye şoförlük yapma emrini almıştı. Neden? Adam çok yere gidecek diye mi? Erita'nın başaramayacağı kadar çok iş olacak diye mi? Yoksa Erita nereye gittiğini bilmesin diye mi? Ve şimdi de şoför tekrar garaja dönmüştü yani. Belki Filby artık başka bir yerdeydi ve şoföre ihtiyacı yoktu. En azından bulaştığı operasyonun sonuna kadar. O akşam Karpov minnet duyguları içindeki şoförüne ertesi gün izinli sayılacağını, isterse ailesini gezmeye götürebileceğini söylüyordu. Aynı çarşamba günü Sir Nigel Irwin Oxford'da bir dostuyla akşam yemeği yemekteydi. Oxford'un St. Anthony Koleji'nin en tatlı yanlarından biri genel kamuoyunun bakış açısından böyle bir yerin hiç var olmayışıydı. Ama aslında vardı. Yalnız o kadar ufacık ve gizli saklıydı ki İngiltere üniversitelerini gezmeye kalkan biri gözünü kırpana kadar kaçırırdı orayı. Binası küçük, zarif, gözden uzaktı. Orada ders verilmezdi, öğrenci eğitilmezdi. Öğrencisi olmadığından mezunu da yoktu, diploma dağıtmazdı. Birkaç profesörüyle öğretim görevlisi vardı. Bazen orada yemek yerler, kentin orasındaki burasındaki pansiyonlarda kalırlar. Bazıları da başka yerlerde yaşadıkları halde buraya ziyarete gelirlerdi. Ara sıra öğretim kadrosuna konferans vermek üzere yabancıları davet ederdi bu kolej. Böyle bir davet büyük onurdu. Profesörler ve öğretim görevlileri bazen İngiltere'nin büyük ve yüksek yetkililerine raporlar verirler. Bu raporlar çok ciddi alınırdı. Kolejin fonları da özel kaynaklardan geliyordu. Aslında burası entelektüellerin toplandığı bir yerdi. Ziyaretçilerin çoğu akademik sayılmayacak yoğun tecrübelere sahip kimseler olurdu. Bir tek konuyu incelerlerdi hep, güncel olaylar. Sir Nigel orada kendisini davet eden kimseyle, yani Profesör Jeremy Sweeting'le bir masadaydı. Nefis yemekler bitince profesör onu kendi dairesine götürdü. Oxford'un kenarında sevimli bir ev, orada kahve ve konyak içeceklerdi. Şöminenin karşısına oturup içkilerini yudumlarken Profesör Sweeting, ''Evet Nigel'' dedi, ''sana nasıl bir yardımda bulunabilirim?'' ''Sen acaba Jeremy, hiç İngiliz devrim bildirisi diye bir şey duydun mu?'' Profesör Sweeting'in kadehi ağzına doğru giderken yarı yolda durdu. Adam uzun süre elindeki kadehe baktı. ''Biliyor musun Nigel?'' dedi sonunda. ''Kafana koydun mu, insanın gecesini tam anlamıyla berbat etmesini iyi biliyorsun. Nereden duydun bunu?'' Sir Nigel Irwin cevap olarak Preston'un raporunu uzattı. Profesör Sweeting onu dikkatle baştan sona okudu. Bu iş bir saat sürdü. Profesörün John Preston gibi eylem adamı olmadığını biliyordu Irwin. Uygulamaya çıkmazdı asla ama Marx teorisi ve uygulamaları, diyalektik materyalizm, Lenin'in öğretileri ve teorinin kuvvet kazanmak amacıyla kullanılması konularında derin ansiklopedik bilgileri vardı. Hayattaki baş uğraşı okumak, incelemek, çözümleme ve bileşim yapmaktı. Sweeting raporu geri uzatırken dikkate değer dedi. Değişik bir yaklaşım, farklı bir tutum elbette. Ayrıca değişik bir metodoloji ama aynı sonuçlara varmışız. Hangi sonuçlara vardığını bana söylemek ister misin diye sordu Sir Nigel yumuşacık bir sesle. Yalnızca bir Kur'an tabii diye özür diledi Profesör Sweeting. Rüzgara bırakılmış 1000 tane saman çöpü sonunda ya bir yığın saman oluşturur ya da oluşturmaz. Ne olursa olsun ben ta 1983 Haziran'ından beri bu konunun üzerindeyim. Ve İki saat susmadan konuştu. Sir Nigel gece yarısından sonra oradan çıkıp arabasıyla Londra yoluna koyulduğunda pek düşünceliydi. Akademik Komarov, Glasgow'un orta yerinde, Finiston rıhtımına bağlanmış, sabah olunca rıhtımdaki dev vincin pompa aksamını boşaltması için hazırlanmıştı. Orada gümrük ve göçmenlik kontrolü yoktu. Yabancı denizciler rahatça gemiden inip yürüyüveriyorlardı kente. Gece yarısı Profesör Sweet'in konuşmasının ortalarındayken güverte tayfası Semyonov geminin merdiveninden indi, rıhtım boyunda 100 metre kadar yürüdü. Kapısında sarhoşların gürültü ettiği Betty's Bar'ın uzağından geçip Finiston sokağına saptı. Dikkati çekmiyordu. Fitilli kadife pantolon, balıkçı yaka kazak ve anorak giymişti. Kolunun altına bir torba sıkıştırmıştı. Ağzındaki ip iyice çekiliydi torbanın. Clydeside otoyolunun altından geçti, Argyll sokağına vardı, sola döndü. Patrick kavşağına kadar yürüdü, harita falan çıkarıp baktığı yoktu ama dosdoğru Cainland'a yollandı. Bir mil kadar ileride bir ana yola daha geldi. Burası büyük batı yoluydu. Yolları günlerce öncesinden ezberlemişti. Orada saatine baktı, daha yarım saati vardı. Oysa randevu yerine 10 dakikada varacaktı. Sola döndü. Pond Oteli'ne doğru ilerledi. Otel yat havuzunun kenarında BP servis istasyonunun 100 metre ilerisindeydi. Işıkları görünüyordu. Onları gördüğünde büyük batı yoluyla Hugenden yolunun köşesindeki otobüs durağına varmak üzereydi. Adamlar otobüs durağının saçağı altındaydılar. Saat gecenin 1:30'uydu ve adamlar da 5 kişiydi. İngiltere'nin bazı yerlerinde kabadayı ya da bıçkın denirdi bunlara ya da punk. Ama Glasgow'da adları Ned'ler oluyordu. Karşı kaldırıma geçmeyi düşündü ama çok geç kalmıştı artık. Bir tanesi ona seslendi, sonra hepsi durağın altından çıktılar. Semyonov biraz İngilizce biliyordu ama adamların sarhoşlukta neceleri birbirine dolaşan Glasgow aksanı işi bozdu. Adamlar kaldırımı doldurmuşlardı. Geçmek için asfalta indi. İçlerinden biri kolunu yakalayıp ona bağırdı. Adamın dediği aslında "Ne var lan torbanda?" diye bir sözdü. Ama o anlayamadı. Kafasını iki yana sallayıp oradan geçmeye çalıştı. Birden üzerine çullandılar. Semyonov yumruklar seli altında yere yıkıldı. Çamurlara düşünce de tekme faslı başladı. Elleri uzanıp torbayı yırtarcasına çekip almakta olduklarını hissetti. İki eliyle onu karnına yaslamaya çalıştı, yuvarlandı, tekmeler kafasına ve böbreklerine indi. Devonshire Terrace tam o köşeye bakıyordu. Sağlam yapılmış dörder katlı orta sınıf insanların oturduğu apartmanlardı. Birinin en üst katında oturan yapayalnız, dul, yaşlı, artritli bayan Sylvester o gece uyuyamamıştı. Sokaktan gelen çığlıkları duydu. Yatağından topallayarak kalkıp pencereye gitti. Gördüğü manzara tekrar topallayarak telefona doğru yürümesine neden oldu. Hemen 999 numarayı çevirdi ve polisi istedi. Santrala arabayı hangi köşeye yollayacaklarını söyledi ama tam ondan kendi adını ve adreslerini soracakları sırada telefonu kapattı. Saygın insanlar böyle şeylere bulaşmak istemezlerdi ve Devonshire Terrace sakinleri de pek saygındı. Polis memuru Alistair Craig'le arkadaşı Hugh McBain, Büyük Batı yolunun bir mil kadar ilerisinde devriye gezmekteyken telsizden mesajı duydular. Trafik diye bir şey yoktu ortalıkta. 90 saniyede otobüs durağına vardılar. Ned'ler onların yaklaştığı da arabanın tepesindeki dönen ışıktan ve siren sesinden anladılar. Torbayı çekmekten vazgeçtiler, Hugenden yolunu Büyük Batı'dan ayıran çimenlerin üzerinden kaçmaya başladılar. Araba onları çimende izleyemezdi. Craig devriye arabasından aşağıya atlarken onlar görünmez olmuş gölgelerdi artık. Peşlerine düşmenin anlamı yoktu. Hem zaten önemli olan da yerdeki adamdı. Saldırıya uğrayan oydu ne de olsa. Craig adamın üzerine doğru eğildi. Adam embriyo gibi kıvrılmış durumda ve baygındı.
Can kurtaran Hugi diye seslendi McBain'e. Şoför telsizi açmıştı bile. 6 dakika sonra can kurtaran oradaydı. Bu arada iki polis yönetmeliğe uyarak yerdeki adama hiç dokunmadılar. Yalnızca üzerine bir battaniye örttüler. Can kurtarandan inen görevliler baygın adamı sedyeye alıp arabanın arkasına koydular. Battaniyeyi çevresine sıkıştırmaya çalışırlarken Craig torbayı kaldırıp arabanın arka tarafına koydu. McBain sen onunla git ben arkadan gelirim diye seslendi. Craig de can kurtarana bindi. 5 dakika dolmadan ilk yardım girişine varmışlardı. Can kurtaran görevlileri sedyeyi kapılardan içeri ittiler, koridorda iki köşe dönüp gideceği bölüme soktular. Hasta acil olarak getirildiğinden bekleme salonundan geçmek zorunluluğu yoktu. Orada ufak kazalar geçirmiş sarhoşların cam kesikleri falan tedavi edilirdi bu saatlerde. Craig McBain'in devriye arabasını park edip kapıya yanına gelmesini bekledi. Giriş formlarını sen hallet Hugi, ben gidip isim adres öğrenmeye bakayım. McBain içini çekti. Hastane giriş formları bitmek bilmeyen bir işti. Craig torbayı yerden aldı. Sedye'nin gittiği koridora saptı. Koridorun başında ve sonunda çift kanatları savrularak açılan kapılar vardı. Birinciden geçtikten sonra iki yanda 6'şer tane perdeyle ayrılmış muayene odası bulunmaktaydı. 12 odanın 11'i muayene için kullanılıyor, 12.'si başhemşirenin çalışma odası oluyordu. Kapıya en yakını da oydu. Karşı taraftaki çıkış kapısında ise tek yönlü aynalar vardı. O kapı sıra bekleyen hastaların oturtulduğu bekleme salonuna açılıyordu. Craig McBain'i danışma masasında önünde bir yığın kağıtla bırakıp aynalı kapıdan geçti. Baygın adamın sedyesinin ta öbür uca bırakılmış olduğunu gördü. Neyse adam sağdı bari. Görevlilere adamı muayene masalarından birine almalarını söyledi. Sedye tekrar can kurtarana gidecekti. Tam başhemşirenin odasının karşısındaki odaya yatırdılar. Genç nöbetçi doktor Mehta adlı bir Hintliydi. Baygın adamı yarı beline kadar soydurdu. Pantolon tarafında kan falan görmemişti. Uzunca bir muayene yaptı, sonra da röntgen çekilmesini istedi. Odadan çıkıp bir araba kazası kurbanını muayene etmeye gitti. Hemşire röntgene telefon açtı. Aygıt'ın meşgul olduğunu öğrendi. Boşalınca haber vereceklerdi. Bir çay içmek üzere çaydanlığını ateşe koydu. Polis memuru Craig isimsiz yaralının hala baygın olduğunu ileriden gördü. Yaklaşıp adamın anorağını eline aldı. Hemşirenin odasına girip anorakla torbayı kadının masasına koydu. Ondan bir fincan daha çıkar mı diye sordu hemşireye şakacı bir sesle. Büyük kent pisliğini temizlemekle görevli olup da geç saatlerde işleri nedeniyle bir araya gelen insanlar hep samimi davranırlardı birbirlerine. Çıkabilir dedi kadın ama sana neden vereyim orasını anlayamadım. Craig sırıttı. Anorak'ın göğüs ceplerini yokladı. Bir gemici karnesi çıkardı. Karnede şu anda muayene masasında yatan adamın resmi vardı. Yazılar iki dildeydi, Rusça ve Fransızca. Craig ikisini de anlamıyordu. Slav alfabesini okuyamazdı ama isim Latin harfleriyle de yazılmıştı Fransızca bölümüne. İki fincan çayı hazırlamakta olan hemşire kimmiş diye sordu. Gemici galiba, üstelik de Rus gemicisi dedi Craig afallamış gibi. Nedler tarafından hırpalanan bir Glasgow'lu olursa durum başkaydı ama yabancı olursa, hele de Rus olursa işler sarpa sarabilirdi. Craig adamın hangi gemiden inmiş olabileceğini anlamak amacıyla torbayı boşalttı. Yün örgü kalın bir kazak çıktı. Silindir biçiminde kapağı vidalanarak kapanan teneke bir kutunun çevresine sarılmıştı. Tütün kutusuydu kutu ama içinde tütün yoktu. Pamuk yünü vardı. Arasından iki alüminyum disk ve aralarında 5 santim çapında mat gri başka bir madeni disk çıktı. Craig 3 diske fazla ilgi göstermeksizin baktı. Tekrar pamuk yününün arasına sardı teneke kutuyu sokup kapattı. Masanın üzerine ödeme karnesinin yanına bıraktı. Farkında olmadığı bir şey vardı. Koridorun karşı tarafında baygın adam kendine gelmiş, perdelerin arasından ona bakıyordu.
Polisin bildiği bir şey de vardı. Elinde yaralı bir Rus bulunduğunu hemen merkeze bildirmesi gerekiyordu. Telefonu kullanabilir miyim şekerim diye sordu hemşireye. Bir yandan elini uzatıyordu kulaklığa. Şekerim deme bana diye çıkıştı hemşire. 24 yaşındaki Craig'den epey büyüktü. Polisler de gittikçe daha genç oluyor. Polis memuru Craig telefonu çevirmeye başladı. O sıra Konstantin Semyonov'un kafasından neler geçtiği bilinemezdi. Başı sersem gibi aklı karışıktı. Kafasına yediği tekmelerden beyin sarsıntısı geçiriyor olabilirdi. Yattığı yerden koridorun karşı tarafında kendisine arkasını dönmüş duran İngiliz polisinin siyah ceketli sırtını görüyordu. Adamın önündeki masada kendi karnesi ve taşıması istenen kutu duruyordu. İngiltere'ye getirip buradaki ajana yat havuzunda vermesi gereken kutu. Polis az önce kutunun içindekilere bakmıştı. Oysa kendisi asla cesaret edememişti o kutuyu açmaya. Adam şimdi de telefon ediyordu. Gemicinin kafasından hücrede sonsuz yıllar tüketmek gibi durumlar geçmekteydi. Polis memuru Craig'in ilk bildiği birisinin kendisini yana doğru dirseklediği oldu. Birden boş bulunmuştu. Çıplak bir kol onun yanı başından uzandı, teneke kutuyu kaptı. Polis hızlı tepki gösterdi. Telefonu elinden attığı gibi çıplak kola sarıldı. ''Hey, ne oluyor?'' diye haykırdı. Sonra zavallı hastanın hayal görmekte olduğunu düşünüp onu yakaladı, sımsıkı tuttu. Teneke kutu Rus'un elinden fırlayıp yere yuvarlandı. Semyonov bir an İskoçyalı polise baktı, sonra paniğe kapılarak kaçtı. Craig bir yandan ''Hey, buraya gel!'' diye bağırarak son hızla koridor boyunca onun peşinden koştu. 25. Ayrımın Sonu Sayfa 248